Ayrım 16. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt, Sinan Meydan, sayfa 203. Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren bilimsel ve kültürel bakımdan bir hayli geri kalmış, Batı'nın yaptığı gibi bilgi üretip bu bilgiyle teknolojik gelişimini sağlayamamış, makine yapıp fabrika kuramamıştır. Fabrika kurmak istediğinde makineleri ve o makineleri kullanacak teknik elemanları dışarıdan getirmiştir. Ancak teknik elemanlar ülkelerine döndüklerinde makineler de susmuştur. Sanayi devrimiyle makineli üretime markantilizm geçen Avrupa, ekonomik olarak her geçen gün biraz daha gelişirken, Osmanlı Devleti elle üretime, manifaktür devam ettiği için ekonomik olarak her geçen gün biraz daha zayıflamıştır. Çünkü makine kol gücünü yenmiş, elle üretilen Osmanlı malları makineyle üretilen Avrupa mallarıyla rekabet edemez hale gelmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi Osmanlı'nın Cumhuriyete bıraktığı sanayi mirası sadece 4 fabrikadan ibarettir. Hereke İpek Dokuma, Feshane Yün İplik, Bakırköy Bez ve Beykoz Deri Fabrikaları. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 11. Basım Ankara 2007, sayfa 62. Şevket Süreyya Aydemir'in ifadeleriyle Türkiye'de o sırada fabrika denebilecek ve çoğu da yıpranmışlıktan veya sahipsizlikten faaliyetini durdurmuş ancak 10-15 müessese vardı. Daha doğrusu Cumhuriyet kurulduğu zaman adına Batı manasıyla fabrika denebilecek müesseseler yoktu. Adlarına pek de fabrika denilemeyecek olmakla beraber İstanbul ve İzmir bölgesinde yalnız 6 yünlü mensucat müessesesi vardı. Aydemir, Adı Geçen Eser, sayfa 352. 1915 istatistiklerine göre Osmanlı Devleti'nde 10'dan fazla işi çalıştıran 282 iş yeri vardır ve bunların 165 ile 170 kadarı İstanbul ve çevresinde, 60 kadarı İzmir'de, geri kalanı Bursa, Manisa, İzmit ve Adana'dadır. Bu nedenle söz konusu fabrikalar Kurtuluş Savaşı'na katkı sağlayamamıştır. Bu işletmelerde 35 bin kişi çalıştırılmaktadır. Mevcudu 100 kişiyi geçen işletmelerin sayısı sadece 153'tür. Kalaycı, Adı Geçen Makale, sayfa 158. Bu 282 sanayi kuruluşundan %85'i yabancıların, %15'i ise Türklerin elindedir. Çavdar, Adı Geçen Eser, sayfa 66. 1923 yılında Bursa'da sadece 832 ipek işçisi vardır. 1923'te ülkenin 50 bin ton olan şeker ihtiyacının tamamı dışarıdan karşılanmaktadır. Yılda 4 milyon kilo deri ithal edilmektedir. 1923'te Türkiye'de sadece 7 bin iyilik harap durumda pamuk işletmesi vardır. Sanayi işletmelerinin sadece %4,32'sinde motor kullanılmaktadır. Aydemir, Adı Geçen Eser, sayfa 353. Sayı istatistiklerine göre 1923 yılına kadar ülke genelinde açılmış olan irili ufaklı bütün fabrikaların sayısı 386 iken 1923 ila 1933 arasında bu sayı 1087'ye ulaşmıştır. Tarih 4, sayfa 297. Birinci sanayi planının yürürlüğe girdiği 1934-1938 yılları arasında açılan fabrikalarla ülke genelindeki fabrika sayısı 2000'i geçmiştir. 1927 yılı genel istatistiklerine göre Türkiye'de 65.245 büyük küçük motorlu motorsuz sanayi kurumu vardır. Adı Geçen Eser, sayfa 297. 1927 yılında 17 milyon değerinde olan milli sanayi imalatının toplamı 1933'te 120 milyon liralık artışla 137 milyona çıkmıştır. Adı Geçen Eser, sayfa 298. Bu yükseliş 1933-1938 arasında da artarak devam etmiştir. 1913'te Osmanlı Devleti sınırları içerisinde de sanayi sektöründe çalışan toplam işçi sayısı 16.975'tir. Adı Geçen Eser, sayfa 297. 1921'de Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da yapılan sanayi sayımı sırasında bütün esnaf dükkanları da dahil olmak üzere 33.085 kuruluşta 76.216 işçi sayılmıştır. Her bir işletmeye 2-3 işçi düşmektedir. Aydemir, Adı Geçen Eser, cilt 3, sayfa 334. 1927'de ise Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işçi sayısı büyük bir artışla 256.855'e yükselmiştir. Atatürk'ün sosyal fabrika projesine geçmeden önce Atatürk'ün fabrikalara verdiği önemden biraz daha söz edelim. Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanının fabrikalarla dolmasını istemiştir. 1 Ekim 1925'te Bursa'da kurulan bir dokuma şirketinin yaptıracağı fabrikanın temel atma törenindeki konuşmasında Bursa'da fabrikaların çoğalmasını, hiç olmazsa türbelerin sayısına ulaşmasını temenni etmiştir. Bursa'da bir dokumacılık şirketi kurulduğunu memnunlukla öğrenmiştim. Bugün bu şirkete ait fabrikanın kararını uygulamaya koyması töreninde bulunmak fırsatını sevinçle karşıladım. Bursa, başlı başına bir sanat memleketi olmaya pek kabiliyetlidir. Onun için çok temenni ederim. Bursa'da her şeye ait fabrikalar çoğalsın, hiç olmazsa türbelerin sayısına ulaşsın. Bilindiği gibi bireysel girişimlerin başarılı olması, zor şartlara katlanılması meselesidir. Büyük işler, önemli girişimcilerimizin çalışmalarıyla sağlanabilir. Sayın Bursalıların ufak, büyük sermayeleri bir araya getirerek bu güzel memleketin verimlerinden olabildiğince yararlanacağı hakkındaki kanaatim çok kuvvetlidir. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 18, Sayfa 20. Atatürk'ün fabrikalara büyük önem vermesinin temel nedeni aslında sanayiye, özellikle de ağır sanayiye önem vermesidir. Şu sözler Atatürk'e aittir. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 2, Ankara 1952, Sayfa 32-33. Sanayi fabrikalarına ve maden sanayine yönelmiş genel ilgi, teşebbüsü sağlayacak çare ve tedbirleri bulmak değişmez ve hayati ihtiyaçlarımızdandır. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 1, Ankara 1945, Sayfa 340. Sanayideki teşebbüsler teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin ağır sanayinin kurulması bitmedikçe her noktayı nazardan yürek istirahati duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple memleketin sanayi teçhizatını tamamlamak için büyük gayret ve dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum. Adı geçen eser sayfa 373. Ülkenin en belli eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek hükümetimizin en önde göreceği işlerden olacaktır. Adı geçen eser sayfa 376. Memlekette sanayiye rağbet artmaktadır. Sanayi ve Maden Bankası'nın kudretini arttırdığımız takdirde sanayi erbabı daha ziyade himaye görecektir. Adı geçen eser sayfa 396. 8 Ocak 1934'te Ekonomi Bakanı Celal Bayar, bütün gazetecilerin temsilcilerini kabul ederek bir basın toplantısı yapmıştır. Ülkenin sadece bir tarım ülkesi olarak kalamayacağını, mutlaka sanayileşmesi gerektiğini belirterek 1. 5 yıllık sanayi planının ilkelerini özetlemiştir. Kurulacak fabrikaları ve işletmeleri, işletilecek madenleri, çalıştırılacak işçilerin sayısını ve bütün bu yatırımların kaça mal olacağını açıklamıştır. Ayrıca yeri belirlenmiş fabrikaların adlarını vermiştir. Buna göre en büyük fabrika Kayseri'de kurulacaktır. Sanayileşme için gerekli mühendis ve teknisyenler yurt dışında yetiştirilecektir. O güne kadar yurt dışına gönderilenlere o gün 50 öğrenci daha eklenmiştir. Turgut Özakman, Cumhuriyet Türk Mucizesi, 2. kitap, 22. basım, Ankara 2010, sayfa 499. Genç Cumhuriyet'in 1923 ila 1938 yılları arasında Türkiye'de kurduğu belli başlı askeri ve sivil fabrikalar şunlardır. 1. Ankara Fişek Fabrikası 1924, 2. Gölcük Tersanesi 1924, 1937'de Haliç'te ilk Türk denizaltısının omurgaları denize indirilmiştir. 3. Şakir Zümre Fabrikası 1925, 4. Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925, 5. Alpullu Şeker Fabrikası 1926, 6. Uşak Şeker Fabrikası 1926, 7. Kayseri Uçak Fabrikası 1926, Tayyare ve Motor Türk AŞ Tamtaş, 1941'de Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası kurulmuştur. 1942-1943'te Malatya Uçak Anorum Atölyeleri ve 1945'te Ankara Uçak Motor Fabrikası kurulmuştur. Uçakların tasarım ve test çalışmaları için 1947'de Ankara Rüzgar Tüneli'nin temeli atılmış ve 1950'de tamamlanmıştır. 8. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1927, 9. Bünyan Dokuma Fabrikası 1927, 10. Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927, 11. Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 1928, 12. Ankara Çimento Fabrikası 1928, 13. Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929, 14. İstanbul Otomobil Ford Montaj Fabrikası 1929'da anlaşma onaylandı, 15. Kayaş Kapsül Fabrikası 1930, 16. Nuri Killigil Tabanca Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri 1930, 17. Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 1931, 18. Eskişehir Şeker Fabrikası 1934, 19. Turhal Şeker Fabrikaları 1934, şeker fabrikalarını yönetmek için 1935 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 20. Konya Ereğlisi Bez Fabrikası 1934. 21. Bakırköy Bez Fabrikası 1934. 22. Bursa Süt Fabrikası 1934. 23. İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1934 temel atma. 24. Zonguldak Antrasit Fabrikası 1934 temel atma. 25. Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934. 26. Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1934. 27. Isparta Gül Yağı Fabrikası 1934. 28. Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Filoları 1934 Meclis Onayı. 29. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası 1935. 30. Kayseri Bez Fabrikası 1934 temel atma. 31. Nazilli Basma Fabrikası 1935 temel atma. 32. Bursa Merinos Fabrikası 1935 temel atma. 33. Gemlik Suni İpek Fabrikası 1935 temel atma. 34. Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1935. 35. Ankara Çubuk Barajı 1936. 36. Zonguldak Taşkömür Fabrikası 1936. 37. Barut, Tüfek ve Top Fabrikaları 1936. 38. Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 1936. 39. Malatya Sigara Fabrikası 1936. 40. Bitlis Sigara Fabrikası 1936. 41. Malatya Bez Fabrikası 1937 temel atma. Malatya Bez Fabrikası dışındaki bütün dokuma fabrikaları Atatürk'ün sağlığında üretime başlamıştır. Atatürk, Bursa Merinos Fabrikası'nın 2 Şubat 1938'de yağmur altında yapılan açılış törenlerine katılmış ve bu durumdan duyduğu bahtiyarlığı dile getirmiştir. 42. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1934 temel atma. 43. Karabük Demir Çelik Fabrikası 1937 temel atma. 44. Divriği Demir Ocakları 1938. 45. İzmir Klor Fabrikası 1938 temel atma. 46. Sivas Çimento Fabrikası 1938 temel atma. Fabrikalar hakkında bakınız Aydemir, Adı Geçen Eser sayfa 435 ve diğerleri. Bu fabrikaların büyük bir bölümü devlet işletmesidir. 1933-1939 yılları arasında Türkiye'deki devlet işletmelerinin sayısı 36'dan 111'e çıkmıştır. Gloznek, Adı Geçen Eser, sayfa 63. 1946'dan sonra ABD'nin liberal politikalarına ağırlık verilmesine karşın 1954'te hala Türkiye'nin sanayi kapasitesinin %32'si devlet sektörünün kontrolündedir. Adı Geçen Eser, sayfa 64. Sümerbank, Atatürk'ün öldüğü 1938 yılında toplam sermayesi 46 milyon 474 bin lira, 1933'te bu rakam 9 milyon 200 bindi, olan fabrikalara sahiptir. 13 milyon 643 bin lira değerinde fabrikada yapım aşamasındadır. Adı Geçen Eser, sayfa 64. Bütün bu fabrikalar ve diğer sanayi kuruluşları sayesinde Türkiye'de 1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi üretimi %80 artış göstermiştir. Kömürde %100, kromda %600, diğer madenlerde %200 artış olurken demir üretimi sıfırdan 180 bin tona çıkmış, şeker üretimi 200 misli artmıştır. 1926'da başlayan şeker üretimi 1927-1930 yılları arasında 5.162 tondan 95.192 tona çıkmıştır. J. Shaw Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, sayfa 467. Birinci 5 yıllık sanayi planı ile birçok farklı alanda üretim miktarını arttıran fabrikalar kurulmuştur. Ancak hem maliyetlerin planlanandan çok fazla olması hem de ufukta 2. Dünya Savaşı'nın belirmesi yüzünden 2. 5 yıllık sanayi planı uygulanamamıştır. Fakat bunun yerine 16.9.1938 tarih ve 2.9.1624 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile 4 yıllık bir plan kabul edilmiştir. 1. 5 yıllık sanayi planının henüz yapılmamış işleriyle 4 yıllık planın yapılacak işleri Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Toprak Mahsulleri Ofisi kurumlarına verilmiştir. Bu işlerin toplam yatırım maliyeti 164.240.545 lira olarak tahmin edilmiştir. Ancak hükümet bu kadar büyük maliyetli bir yatırımı göze alamayınca Sümerbank'a ait 70, Etibank'a ait 4, Denizbank'a ait 2 fabrika ile su mahsulleri işleri ve 38 vapurun satın alınması, iskele, limanlar konusundaki değişik işler ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin morfin fabrikası kurması ertelenmiştir. Aydemir, Adı Geçen Eser, sayfa 419. Tekstil sanayi, ülkenin tekstil ihtiyacının %80'ini karşılar duruma gelmiştir. tekstil ürünleri ithalatı 1927'de 51 milyon 100 bin Türk lirası iken bu rakam 1939'da 11 milyon 900 bin Türk lirasına düşmüştür. 1924 ila 1929 arasında pamuk ürünleri üretimi 70 tondan 3773 tona, yün 400 tondan 763 tona, ipek 2 tondan 31 tona çıkmıştır. J. Shaw, Kural Shaw, adı geçen eser, sayfa 467, Gloznek adı geçen eser, sayfa 65. Türkiye artık bakır ve bakır bileşikleri ithal etmekten kurtularak bu cevherleri ihraç etmeye başlamıştır. Kromda %600 gibi olağanüstü bir artış sağlayan Türkiye, dünyada krom üreticisi ve ihracatçısı ülkeler içerisinde Güney Rodezya'dan sonra ikinci sıraya yükselmiştir. Gloznek adı geçen eser, sayfa 65. Fabrikalarını kuran, madenlerini işleyen, üreten, satan ve kazanan Türkiye, büyük emperyalist güçleri rahatsız etmeye başlamıştır. Aklı Kemal'in şekillendirdiği Kemalist ekonomi modelinin en somut göstergesi hiç kuşkusuz çok kısa bir sürede kurulan bu fabrikalardır. Genç Cumhuriyet, silah ve cephane fabrikalarından uçak ve motor fabrikalarına, demir-çelik fabrikalarından şişe-cam fabrikalarına, şeker fabrikalarından dokuma fabrikalarına, kükürt, klor fabrikalarından süt fabrikalarına kadar birçok farklı alanda onlarca büyük, yüzlerce orta ve binlerce küçük ölçekli sanayi tesisi ve fabrika kurmuştur. Öyle ki daha 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanmaya konulmadığı 1923 ila 1933 arasında ülke genelindeki irili ufaklı toplam sanayi kuruluşu sayısı 1087'ye ulaşmıştır. Halkçı ve eşitlikçi Kemalist ekonomi modeli, ekonomik kalkınmayı ülke geneline yaymak istemiş, bu nedenle sanayi planlaması yaparken sadece batıdaki büyük kentleri değil, Orta ve Doğu Anadolu'daki adeta kaderine terk edilmiş küçük kentleri de dikkate almıştır. Bu doğrultuda Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den İzmit'e, Konya'dan Zonguldak'a, Bursa'dan Malatya'ya, Isparta'dan Eskişehir'e, Bitlis'ten Kırıkkale'ye kadar Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde ve birçok farklı il ve ilçesinde fabrikalar kurulmuştur. Aslında Atatürk-Osmanlı Devleti döneminde adeta unutulmuş, neredeyse hiçbir yatırım yapılmamış, kaderine terk edilmiş Doğu Anadolu'ya yatırım yapmak istemiştir. Mesela 1937 yılındaki Doğu gezisinde yanındaki Sabiha Gökçen'e gelecekte nasıl bir Doğu görmek istediğini anlatırken, "Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum," demiştir. Sabiha Gökçen, Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. Hazırlayan Oktay Verel, İstanbul 1982, sayfa 148. Ancak fabrikalardan önce bölgedeki güvenlik sorunlarının giderilmesi, etnik ve dinsel kışkırtmalara dayalı isyanların bastırılması, sağlık ve eğitim sorunlarının belli oranda çözülmesi ve hepsinden önemlisi bölgede toprak reformu yapılması gerekmiştir. Genç Cumhuriyet 1923'ten itibaren öncelikle bu konularla uğraşmıştır. Ancak 1. 5 yıllık sanayi planının hazırlandığı 1930'lu yıllarda Doğu Anadolu'da etnik ve dinsel kökenli Kürtçü aşiret isyanlarının artması nedeniyle maalesef bölgeye büyük fabrikalar kurulamamıştır. Kemalist ekonomi modelinin halkçı niteliğinin en açık şekilde görülebildiği yerlerden biri devlet fabrikalarıdır. Atatürk'ün fabrikaları sadece üretim yapılan birer sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda eğitim, bilim, sanat ve spor yapılan birer kültür kurumu, birer üniversitedir. Çünkü Atatürk'ün fabrikaları birer sosyal fabrikadır. 16. ayrımın sonu, sayfa 214.